Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının yeni bölümüyle yine karşınızdayız. Bu hafta size bir sürprizimiz var. Bu haftaki yayınımız canlı yayın olarak canlı yayında karşınızdayız. Yine çok kıymetli iki konuğum var. Kendilerini daha önce de misafir etmiştik programımızda. Bugün de misafirimiz kıymetli dostlarımız. Yine Eğitimde İyi Örnekler programımızın daha önceki konuklarında olduğu gibi bu konuklarımız da materyal geliştirme üzerine. Daha önce yine efendim farklı hizmet sektöründeki arkadaşlarımızı davet ettik. İnsan örnekliklerini, model öğretmenleri, model imamları çağırarak nasıl güzel öğretmen ve imam olunur ve ne tür çalışmalar yapıyorlar bunları incelemiştik. Ara sıra da yayıncılık noktasında, materyal noktasında güzel materyal, başarılı materyal üreten ve bunu eğitim çalışmalarında kullanan arkadaşlarımızı misafir ediyorduk. Bunu bugün de materyal geliştirme noktasında Ufuk Eğitim Limited şirketinin iki kıymetli çalışanı aramızda. Geliştirdikleri çalışmaları kendilerinden dinleyeceğiz. Önceki programlarımızda Bahçıvan'ı bize anlatmışlardı. Ufuk Eğitim ve Bahçıvan ikisi birbiriyle bütünleşmiş olan isimler, markalar. Bahçıvan deyince Ufuk Eğitim, Ufuk Eğitim denince Bahçıvan direkt akla geliyor. Bu hafta da Bahçıvan'ın haricinde yeni geliştirmiş oldukları çalışmaları ve daha önce de yayınlanmış olan çalışmaları kendilerinden dinlemiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, sürekli programımızda biz buna vurgu yapıyoruz. Gerçekten insan ve kitap bir davanın, bir dinin, efendim bir mefkûrenin tebliğinde, geniş kitlelere ulaştırılmasında en önemli iki unsur. Yani baktığımız zaman efendim bir din, bir peygamberi var ve bir kitabı var. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ve Kur'an-ı Kerim var ve onlardan sonra onların yollarını, izlerini takip ettiren kişilere, programlara baktığımızda da oralarda hep önder bir insan, örnek bir insan, o davayı, o mefkûreyi temsil eden gönüllü, fedakar bir insan, yine o insanın beraberinde o insanın temsil ettiği davanın efendim niteliklerini, özelliklerini, mefkûresini, ana fikrini anlatan eserlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Herhalde kıyamete kadar da bu tür efendim davalar, mefkûreler hep bu şekilde insan ve materyal, insan ve kitap unsurlarının aktif olmasıyla devam edecektir diye düşünüyoruz. Onun için insan kadar ortaya koyulan eserler de, neşredilen, yayınlanan eserler de kıymetlidir, anlamlıdır, olmazsa olmazımızdır diye düşünüyoruz. Ben şimdi burada kıymetli konuklarımıza döneceğim ama öncelikli olarak radyoda kuruluşundan kısa bir süre yayına giren Eğitimde İyi Örnekler programımızın tüm dünyada dinlendiğine Almanya'da şahit olmuş olduk. Geçtiğimiz hafta Almanya ve Belçika seyahatlerimiz oldu kıymetli dostlarımız. Oralarda radyo programınızı dinliyoruz ve ortaya koyulan örneklerden istifade ediyoruz diye pek çok arkadaşımızdan geri dönüşümler aldık. Yani burada Türkiye'de, İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde iyi bir örnek, başarılı bir program, eğitim modeli ortaya koyan gönüllü dostlarımızı, arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Bunu bu mikrofondan tüm dünyaya ulaştırıyorlar. Ta Almanya'ya kadar bu sedalar gidiyor, Belçika'ya kadar gidiyor ve oralarda internet üzerinden bizi dinleyen arkadaşlarımız bu anlatılan çalışmaları modellediklerini, modellemeye çalıştıklarını, modelleyemeseler bile bunların onlarda bir heyecan uyandırdığını, onlara bir ilham verdiğini ve kendilerinin de Almanya ve Belçika şartlarına göre bu tarz iyi örnek, güzel örnek olabilecek hizmetlere, çalışmalara girdiklerini bu vesileyle bize ifade ettiler. Ve biz Almanya'da ve Belçika'da şunu da gördük. Gerçekten Ufuk Eğitim gibi kuruluşlara, efendim yine çeşitli vesilelerle misafir ettiğimiz diğer kuruluşlarımıza dünya Müslümanlarının çok ihtiyacı var. Herkes Türkiye'yi bir merkez olarak görüyor. Herkes Türkiye'yi bir öncü, bir lider olarak görüyor. Ve Türkiye'de ortaya koyulan hizmetleri de bu noktada öncü ve lider hizmetler, çalışmalar olarak görüyor. Almanya'da en çok gördüğümüz gerçekten oradaki gençlerimizin ciddi anlamda materyal ihtiyacı olduğu. O gençlerle ilgilenen eğitimci arkadaşlarımız var, gönüllü insanlarımız var. Biz bu insanlara, bu delikanlılara, bu çocuklara ne anlatacağız? Bu konuda bize nasıl bir yardımınız olur diye pek çok taleplerle karşı karşıya kaldık. Ve elhamdülillah iyi ki Ufuk Eğitim var, iyi ki diğer kuruluşlarımız var. Bu kuruluşlarımız ortaya koydukları bu eserlerle hem Türkiye'yi besleyecekler inşallah, hem de Müslüman'ın olduğu dünyanın her yerindeki kardeşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı besleyecekler. Oradaki de hizmetleri büyütecekler inşallah. Ve ben bu girişten sonra hemen misafirlerime, konuklarıma dönmek istiyorum. Yine çok kıymetli Harun Kırkıl Bey ve Yahya Furkan Konyalı Beylerle birlikteyiz. Harun Bey Ufuk Eğitim'de yazı işleri müdürü olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Yahya Furkan Konyalı Bey de yine Ufuk Eğitim bünyesinde hem eğitim danışmanı, PDR'ci olması münasebetiyle hem de yazı işleri rehberliği noktasında çalışmalarını devam ettiriyor. Daha önceki programlarda misafir ettiğimiz için uzun tanıtıma girmiyoruz. Çünkü daha önce kendilerini tanıttılar. Siz de yakinen arkadaşlarımızı yazılarından, kitaplarından tanıyorsunuzdur. Evet, ben şimdi burada Ufuk Eğitim'in yayın macerasına Bahçıvan'la girdiğini, Harun Bey bizim bahçe daha sonra Bahçıvan'la girdiğini bize daha önceki programlarda aktarmıştı. Ama herhalde bu bizim bahçe ve Bahçıvan'la sınırlı kalmadı. Ufuk Eğitim farklı alanda farklı kitaplara da imza attı. Bu noktada bizimle paylaşacakları eserler olduğunu düşünüyoruz arkadaşlarımızın. Harun Bey'e ben öncelikle Furkan Bey müsaadeniz olursa sözü vermek istiyorum. Arada sizlerin de yeri geldiğinde sizinle ilgili konularda söz alacaksınız inşallah. Evet Harun Bey, bizim bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımızın veya annelerin, babaların, çocukların istifade edebileceği Ufuk Eğitim'in daha farklı ne tür güzel örnekleri var, güzel eserleri var? Ve Ufuk Eğitim, tamam Bahçıvan'ı anladık, eğitimcilere yönelik çıkardı Bahçıvan'ı. Eğitimciler bunu kullansın. Çocuklarla birlikte olurken bir müfredat olsun. Bu müfredatın bir içeriği de var tabii ki. Bununla birlikte daha planlı programlı çalışmalar yapsın diye siz Bahçıvan'ı çıkardığınızı söylemiştiniz. Ama ben görüyorum ki işte Ufuk Eğitim hem gez hem oku diye bir kitap çıkarmış mesela. Çanakkale ile ilgili bir kitap çıkarmış mesela. Benim Güzel Dinim diye bir seri çıkarmış mesela. Siz bunları ticari bir kaygıyla aman efendim satalım şöyle olsun böyle olsun diye mi çıktı? Yoksa bunlar efendim daha farklı niyetlerle mi ortaya koyuldu? Hem bu niyetinizi, yani yola çıkış niyetinizi diğer eserlerinizde, hem de bu eserlerden de kısaca bahsederek burada vermek istediğiniz mesaj, muhteva nedir? Bunu bizimle, dinleyenlerimizle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Buyurun Harun Bey, sizi dinliyoruz artık. Hangisinden başlarsanız, isterseniz önce yola çıkış niyetimizden başlayabiliriz. Sonra eserlerden uygun gördüğünüzü takdim edebilirsiniz. Buyurun efendim.
Şimdi kitap ve yayıncılık çalışmaları denildiğinde daha çok böyle bir yazar veya işte yayıncılık faaliyeti olarak anlaşılıyor. Fakat bizimki eğitim ağırlıklı.
Evet.
Yani işte bir kitap ve yazarı oturup masa başında duygu ve düşüncelerini veya mefkûresini anlatmayı hedeflemesinden ziyade bizde yazarlar eğitimci yönü ağırlıklı olan kişiler ve derdi de işte muhatap olduğu, ulaştığı çocuk kitlesine vermek istediği eğitimin muhtevasını deruhte eden kitaplar gibi düşünülüyor. Yani bizde Ufuk Eğitim yayınları, hani ben bunu bir tenkit olarak söylemiyorum, vakayı tespit sadedinde. Edebi yönü ağır olan eserlerden ziyade didaktik, öğretici yönü ağır olan eserler ve işte bir masa başında planlanmasından çok işte sahada uygulama özelliği olan insanların birebir gördüğü ihtiyaç üzerine planlanıp programlanan çalışmalar.
Yani şöyle değil herhalde, değil mi? Yani benim işte güzel bir şiir kitabım var. Bunu nereden yayınlayalım? Ufuk Eğitim'e verelim, oradan yayınlansın. Veya ben şöyle bir şeyler, efendim notlar almıştım. Bunlar çok kıymetli. Bunu götürelim Ufuk Eğitim'e. Yayınlasın. Yani klasik bir yayın evi mantalitesi değil de.
Yani şiir örneğini vermeniz güzel oldu. Yani ben böyle hissettim, duygulandım. Bu duygular bende işte şu şekilde kafiyeye döküldü değil de. İşte sen bir his, değere dair, karaktere dair duygularını şiire dönüştürüp bunu çocuğun dünyasına nasıl sokabilirsin? Hani ben bu şiiri çocuğa nasıl beğendiririm?
Aynen.
Çok yani güzel. Öyle beğenmeli ki bu şiiri çocuk ezberlemek istemeli. Yoksa hani şairinin beğenmiş olması, onu şiir olarak görmesi bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Kitaplar da böyle.
Evet.
En çok hatta rahatsızlık duyduğumuz da yani 3-5 kitap yayınlanınca bizi yazar olarak görmelerinden.
O da sizin tevazunuz tabii.
Yok, ben genelde şöyle anlatıyorum. Ya herkes futbol maçı yapar. Fakat profesyonel futbolcu değildir.
Hani, çok güzel.
Bizimki biraz daha sahalarda işte.
Yine Harun Kırkıl üslubunda bir benzetme olmuş.
Estağfurullah. Hani böyle ihtiyaca binaen oldu. Mesela işte rehberim.
Evet.
Biz Bahçıvan'ın devamı olarak bu çalışmayı başladık. Çünkü gene rehberlerimizden, eğitimcilerimizden.
Çalışmanın adı Rehberim, yani rehberim, müstakil bir evet, çalışma.
Bahçıvan nasıl çalışmanın ismi ise Rehberim de liselere yönelik karakter eğitimi kitabının ismi oldu. Çünkü birebir dirsek temasında bulunduğumuz, irtibat halinde olduğumuz eğitimcilerden Bahçıvan'a yönelik işte tenkitler ve takdirler geldiği gibi şöyle bir ihtiyaç bildirisi de geldi. Dediler ki güzel, Bahçıvan 9-11 ve 12-14 ilköğretim 1. ve 2. kademe öğrencilerine hitap eden bir çalışma oldu. İhtiyacı da karşılıyor, fakat liseler için ne yapacağız? Hani bizim lise eğitim gruplarında anlatabileceğimiz güzel hikayeler, örnek şahsiyetler veya güncel örnekleri de ihtiva eden bir lise değerler eğitimi çalışması hazırlamaz mıydınız? Şeklinde ihtiyaç üzerine Rehberim çalışması bundan birkaç sene önce başlamıştı. Fakat çalışma yoğunluğu nedeniyle hepsini bir arada götüremedik. Rehberimi biraz askıya almıştık.
Yani biraz da Bahçıvan'ın yoğunluğu tabii değil mi? 6 ciltlik bir eser Bahçıvan.
Yani bitmesi gerekiyordu. Evet. Gecikmeler oluyordu. Eğitimcilerden işte Bahçıvan'ın yeni ciltleri ne zaman gelecek?
Bu arada Harun Bey size güzel bir haber vermiş olayım. Ben Almanya'daki dostlarımızla görüşmeler yaparken Frankfurt'taki arkadaşlar bizden şunu istediler. Hocam dediler, siz İstanbul'a gideceksiniz, arkadaşlarla görüşürsünüz. Bahçıvan'ı biz Almanca olarak tercüme edebilir miyiz? Böyle bir talep de var. Yani bu çok güzel. Gerçekten burada bir hizmet merkezli ortaya çıkan bu eser, o kaygıyla yola çıkılan bu eser, Almanya'da şu an ciddi anlamda bir talep bu. Almanca tercümesi isteniliyor. Çünkü orada bir sürü vakıf ve dernekler var gençlerle çalışan, ama baktım ben kullandıkları kaynaklar, neler kullanıyorlar, ne tür çalışmaları, eserleri var. Gerçekten çok klasik, çok ağır üslubu olan eserleri orada çocuklara program yapmak için kullanıyorlar. Bu müjdeyi de size vermiş olayım Harun Bey. Yani Bahçıvan'ın Almanca tercümesi isteniyor. Siz tabii Bahçıvan, kıymetli dinleyenlerimiz, Harun Bey anlatmıştı daha önce. Ortaokul seviyesi değil mi?
Evet.
Lise seviyesi için de onun benzeri bir Rehberim çalışması var.
Bunun planıyla ilgili
evet.
Furkan Bey.
Evet Furkan Bey, Rehberim nedir? Ufuk Eğitim'de yayın çok tabii. Harun Bey Rehberim'den başladı önemine binaen.
Evet.
Rehberim'den devam edelim. Bize biraz anlatır mısınız Rehberim'i? Kim istifade eder? Kimin içindir? Ne aşamada şu an hazırlıkları? Buyurun.
Şimdi Rehberim de Harun Bey biraz önce güzel bir giriş yaptı, sağ olsun. Bahçıvan'ın saha uygulamalarından gelen geri bildirimler neticesinde en önemli eksik veya eksik demeyelim de talepleri karşılamasına rağmen eğitimcilerin en çok istedikleri şey, talep ettikleri şey, birazcık daha uzun ömürlü bir kaynak yapabilir miyiz, üretebilir miyiz noktasında idi. Biz de bunu düşünerek, Bahçıvan'da daha önce dinleyen dinleyicilerimiz bilirler, Bahçıvan'da bir kitap içerisinde 16 farklı değer yer almaktaydı. Burada biraz bunu farklılaştıralım istedik. Dedik ki bir kitap içerisinde değerleri toplamayalım da yine aynı planla, aynı mantıkla her bir değer için farklı fasiküller oluşturalım istedik.
Yani 16 kitap, 16 değer bir kitapta değil de her bir değerin ayrı bir kitabı var.
Ayrı bir kitabı. Örneğin işte adalet değerinin ayrı bir kitabı, muhabbet değerinin ayrı bir kitabı, merhamet değerinin ayrı bir kitabı gibi. Değerler eğitimi kapsamında gerek milli eğitimde gerek yaygın eğitimde ele alınan konuları farklı farklı fasiküller halinde işleyelim ki işte daha bol hikayeler, daha bol örnekler, daha bol uygulamalar, daha bol örnek paylaşımlar olsun içinde dedik. Tabii böyle bir eser takdir edersiniz ki biraz hazırlanma aşaması uzun sürüyor.
Tabii.
Çünkü bu öyle bir eser olması lazım ki bir kere şunun da altını çizelim. Bir eğitimci kitabı olacak yine.
Evet. Yani Rehberim aynı Bahçıvan gibi eğitimcilere hitap eden bir
yani,
eser.
Yani Allah nasip ederse eser tamamlandıktan sonra, yani setler tamamlandıktan sonra, değerler setleri, İnşallah öğrenci el kitabı da yapmayı hedefliyoruz.
İnşallah.
Ama şu anda üzerinde çalıştığımız ve ilk kitabı çıkan Rehberim eseri bir eğitimci el kitabı. Eğitimci el kitabı içerisinde işte öğrencinin zihninde işlenen değeri daha somutlaştırmak gerekirse, adalet değerinden yola çıkacak olursak, adalet değerine ilişkin öğrencinin zihninde bir şema oluşturmayla işe başlayarak ondan sonra o şemanın içini dolduracak örnek, hikaye ve anekdot paylaşımları. Ondan sonra o hikayelerde ve anekdotlarda geçen örnek hayat paylaşımları ve öğrencilere gerek eğitim ortamında gerek sahada uygulama yapmasına imkan tanıyacak etkinlikler, uygulamalar, drama çalışmalarını içeren oldukça geniş kapsamlı, dediğimiz gibi uzun ömürlü bir eser.
Mesela adalet
çalıştık.
Konusunu kaç farklı şekilde anlatıyorsunuz diyelim?
Ya adalet konusunu başlıklar olarak ele aldığımızda tam 18 farklı şekilde bir eğitimci işleyebilecek. Bu 18 farklı şekilden kastımız
nedir mesela bunlar? Biraz örneklendirirseniz.
Tabii ki. Örneğin bir kavram açıklamasıyla yine bahçıvandaki gibi başlayacak eğitimci. Bu işini çok kolaylaştırıyor. Biraz önce bahsettik. Öğrencinin zihninde bir şema çizilmesi için. Örneğin adalet değerinden hep örnek verdik. Yine ondan verelim. Adalet kavramı nedir? Hangi kavramlarla ilişkilendirir açısından? Çocuğun zihninde bir tabiri caizse ışık yakabilmek için böyle bir giriş yapıyor. Ondan sonra işte hayatın içinden bölümü. Gerçeğin ta kendisi bölümü gibi bölümler var. Çok kısa açıklayayım, vaktimiz biraz kısıtlı olduğunu biliyorum. Örneğin hayatın içinden bölümümüzde işlenen değerle alakalı yaşanmış gerçek bir olayın paylaşımı mevcut. Yani hayatta örneğin Osmanlı padişahlarından, tarihi şahsiyetlerden, sahabe-i kiramdan veya diğer çocuğa örnek teşkil edebilecek şahsiyetlerden paylaşımlar.
Bu da çok önemli. Hayatın gerçekten yaşanmış örnekleri paylaşmak. Çünkü bazen öyle
kurgu
hikayeler
yani.
Okuyoruz ki çok kurgu. Onu anlattığınız zaman da çocuklar veya gençler diyor ki hocam veya abi işte yani biraz zorlama olmamış mı bu diyorlar.
Evet.
Orada biz de zorlanıyoruz bu sefer. Yani değil mi Arun hocam, bu şekilde olması ayrı bir önemli.
Evet, evet. Gerçek karakterler, gerçek şahsiyetler her zaman için daha etkili oluyor.
Kesinlikle, kesinlikle.
Başka bir bölüm örneği vermek gerekirse yazıyor diye bir bölümümüz var.
Evet.
Karakterli medya olarak daha sonra revize ettik bu bölümün adını. Karakterli medya bölümümüzde de bizzat gazetelere veya haberlere yansıyan o değerle ilişkilendirilebilecek gerçek olaylar. Örneğin bir arkadaşlık hikayesi, öyküsü veya çocukta işte vicdani olarak veya kalbi olarak etki bırakabilecek bir gerçek olay paylaşımı.
Evet.
Yine aynı şekilde. Bu örnek olayların çeşitli olması tabii soyut kavramları, soyut değerleri özellikle somutlaştırma noktasında her ne kadar lise seviyesi de olsa çocuklar iyi oluyor. Çünkü bazen lise öğrencileri biraz ortaokul öğrencileri gibi değil. Hani
tabii.
Ortaokul öğrencileri ders işleme esnasında çok fazla itiraz edemeyebiliyor.
Evet.
Veya eğitimci ne verirse çocuk onu alabiliyor. Ama lise öğrencisi tabii daha fazla sorgulayan
düşünen, tabii ki.
Neden diyen, niçin diyen. O yüzden nedenini için noktasında gerçek olaylar ne kadar çok paylaşılırsa o kadar iyi oluyor. Bunların dışında işte dediğimiz gibi psikodrama, sosyal drama uygulamaları var. Gerek eğitim ortamında gerek saha çalışmaları açısından. Örneğin yardımlaşma değeriyle ilgili çocuğa kuru kuru bilgi verip geçmek yerine veya sadece bir örnek şahsiyet sunma yerine bir vakıfla dernekle işbirliği.
Çok affedersiniz Furkan Bey. Burada ben bir hem siz PDR öğretmenisiniz.
Evet.
Psikoloji bölümü mezunusunuz. Hem bu konuyla ilgili görüşlerinizi de alalım. Şöyle bir şey son zamanlarda çok gündemde oluyor. Daha önce efendim bir programda da farklı bir arkadaşımızla bu konuya temas ettik. Ya şimdi çocuklara hep böyle bir etkinlikle, bir faaliyetle veya oyunla bir şeyleri öğretme. Şu an bu çok moda bir şey.
Evet, yaygın.
Çok yaygın bir şey ama burada şöyle bir şey de var. Yani hep etkinlik, hep oyun, hep faaliyet. Yani bu hep böyle mi devam edecek? Yani bu çocuklara gerçekten bir şeyi anlatmak veya okumak yani seviyesine göre.
Evet.
Bunlar da gerekli mi? Yani nasıl görüyorsunuz? Tabii. Bunun dengelemesi nasıl olmalı yani? Siz bunu rehberimde mesela nasıl dengelediniz? Evet.
Şimdi eğitimciler olarak bizler de bazen bunu yapıyoruz. Bir yöntem popüler olduğunda sadece o yöntem geçerliymiş gibi üstüne yükleniliyor.
Çok güzel lazım. İşte. Evet, benim de aradığım cevap da buydu zaten.
Evet.
Çünkü onu çok abartıyoruz.
Kesinlikle.
Bu sefer özden uzaklaşıyoruz.
Kesinlikle.
Vermek istediğimiz
aynen
muhteva
öyle.
Kaynıyor.
Halbuki burada olması gereken hani eğitimde her yöntem geçmişte kullanılagelen faydalı yöntemleri destek olması amacıyla ortaya çıkar.
Evet.
Örneğin bir etkinlik, bir oyun. Sadece oyun üzerinden ders işlenmesi için değil de konu anlatım esnasında bugün nasıl internet, televizyon etkilerinden bahsediyoruz çocuklar için. İşte o etkiyi biraz olsun kırabilmek, çocuğun dikkatini eğitimcinin üzerine çekebilmek amacıyla bir yardımcı kaynaktır. Biz de oluşturduğumuz eserlerde özellikle karakter eğitimi kitaplarında bunu gözeterek ele alıyoruz. Mesela burada benim bahsettiğim, örneğini verdiğim etkinlikler, oyunlar da sadece o etkinliği, oyunu kullanarak ders işleme üzerinden değil de örneğin adalet değerini işlemek üzere bir araya geldi eğitimciler ve gençler, çocuklar. Liselilerden bahsettiğimiz için gençler diyelim. Bu bir konuya geçmeden önce 15 dakikasını maksimum ayırarak bir etkinlikle, oyunla derse giriş Yani bir etkinlikten derse geçiş süreci. Ondan sonra konuyu ele alış.
Yani bunu biraz yemek kültürüyle kıyaslayacak olursak hazırlık evet. Belki ön sıcaklar mı diyorlar? Öyle bir şey ama evet. ana menü yine o anlatacağımız dersin kesinlikle. Kendisi konu oluyor.
Kesinlikle. Evet. Çünkü hiçbir etkinlik hani hiçbir oyun başlı başına çocukta bir bilgi anlamında oluşturma noktasında sıkıntı doğurur. Ana konu her zaman verilmesi gereklidir. Hı. Örneğin burada düz anlatım metodundan eğitim ortamlarını kurtarmak için.
Evet. Sıkıcılıktan.
Tabii sıkıcılıktan. Öğrenciye işte aktif katılım farklı. Diyoruz sürekli.
Tabii. Yani gerçi buna da ihtiyaç var ama. Şimdi bazen de hani diyoruz ya ana konuyu anlatmak için önemli olan ana konunun anlatılması, işlenmesi. Hı hı. Bu etkinlikler ya da oyunlar bir hazırlıktır. Yerinde kullanılması lazım. Dozajının iyi ayarlanması lazım. Bazen de tam tersi oluyor. Tabii. Yani oyunu etkinliğinden şey yapıp çocukları, gençleri diyelim alıyorlar karşılarına. Yüklenmek zannediliyor ki o yüklenmeyle her şey düzelecek. Evet. Bu da bu sefer nefret ettiriyor. Yani daha çok uzaklaştırıyor. Evet. Yani o açıdan yani bahçıvanın da Avrupa'da talep görmesi veya başka yerlerde talep görmesini de ben buna bağlıyorum. Yani özgün bir şey, yeni bir şey bu. Yani evet. Eskiden çocuklarla program yapılırken birisi alır, ona bir şeyi okur veya yalın bir anlatımla anlatır. Anlatmaya çalışır kapasitesince. Tabii çocuklar bundan sıkılıp çok çabuk dağılabiliyorlar. Bunu da iyi dengelemek lazım tabii.
Evet. Evet. Yani anlatma, dahil etme ve örneğini yaptırtma, uygulama aşamalarının hepsini bir bütün halinde eğitim ortamına yansıtmak gerekiyor. Bizim de dediğimiz gibi temel aldığımız nokta bu. Hı-hı. Güncel öğretim yöntemlerinden, tekniklerinden yola çıkarak dini, milli ve manevi değerlerimizi çocuğa nasıl daha güzel anlatırız bunun derdindeyiz. Eğitimci kitaplarımız da bunları içeriyor. Bu tarz.
Son bir soru sorayım ondan sonra araya gidelim. Tabii, şimdi bahçıvanın çalışmalarını hazırlarken etkinlikler de vardı, hikayeler vardı, daha farklı şeyler de vardı. Rehberim liseliler için çıkan bir şey. Dolayısıyla burada hani liselilerin özgün tarafı nedir? Yani bir eğitimci liseliyi yakalayabilmesi için, onun seviyesini tutturabilmesi için ne bileyim faaliyet mi yapmalı veya ona bir takım görevler mi vermeli? Nedir liselinin etkin önemli özelliği ve rehberin bunu nasıl, bu özelliğe yönelik nasıl bir şey ortaya koymuştur?
Çok güzel.
Biraz zor bir sorum oldu bilmiyorum ama.
Çok güzel bir soru oldu. Teşekkür ederiz. Bu evet. Çünkü rehberimin farklılıklarından bir tanesi. Evet. Liseli öğrenci tabii ortaokul öğrencisiyle farklılıklarından çok az bahsettik. Bir farklılığı da günceli daha iyi takip etmesi. He. Yani lise öğrencisi daha fazla sosyal medyayla, daha fazla haberlerle, daha fazla kendisini ilgilendiren gelişmelerle hemhal. Biz de buna ilişkin çok farklı bölümler de dahil ettik. Örneğin çok fazla izleyici kitlesi yakalayabilmiş örnek izlenebilir filmler de paylaşıyoruz kitabımızda. Hmm. Yani film tanıtımları. Veya yine aynı şekilde geniş okuyucu kitlelerine ulaşmış kitap tanıtım bölümlerimiz var. Hı hı. Ve diğer sosyal sportif faaliyetlere özendirecek, yönlendirecek olumlu manada böyle örneklerimiz de var. Şimdi bunlar olduğu zaman lise öğrencisinin zihninde şöyle bir algı oluşturabiliyoruz. Ha, bu eseri hazırlayan insanlar bizi düşünmüşler gerçekten.
Veya eğitimcimiz bizi
kesinlikle
düşünüyor.
Eğitimcimiz bizi düşünmüş. Bizim nelerden hoşlanacağımızı, nelere ilgi göstereceğimizin farkında, ona göre planlamış gibi bir düşünce oluşturmayı hedefliyoruz.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programındasınız. Şu an çok kıymetli iki dostumuz, yol arkadaşımız Furkan Konyalı ve Harun Kırkıl Beyler ile birlikteyiz. Ufuk Eğitim'in materyal geliştirme çalışmalarını konuşuyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Evet kıymetli dostlarımız, Erkam Radyo'da Eğitimde İyi Örnekler programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Ufuk Eğitim Hizmetleri Limited şirketinden iki tane dostumuzla birlikteyiz. Harun Kırkıl Bey ve Furkan Konyalı Beyler. Programımızın ilk bölümünde rehberim çalışması üzerinde, yani Ufuk Eğitim'in liseli arkadaşlara, liseli öğrencilerin eğitimini yapan, liseli gençlere hizmet eden, onlara ulaşan, onlarla birlikte olan öğretmen olsun, diğer farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışan insanlar olsun. Yani muhatap kitlesi lise olan eğitimcilere yönelik hazırlamış oldukları rehberim çalışmasını dinledik Furkan Konyalı Bey'den. Eğitimcilere müjde diyoruz artık, yani liseyle ilgilenenlere müjde. Bahçıvan vardı ortaokullarla ilgilenenler için, şimdi liseliler için de rehberim var. İnşallah hayırlı olur rehberim çalışması Furkan Bey'in de anlattığı kadarıyla gerçekten liseli gençler düşünülerek ortaya çıkmış bir çalışma. Şimdi ben Harun Bey'e dönmek istiyorum Furkan Bey müsaadenizle. Harun Bey, şimdi ben Ufuk Eğitim'in yayın kataloğu da şu an önümde. Burada çok güzel, birbirinden güzel eserler görüyorum. Biraz da sizinle bu eserler üzerine konuşalım istiyorum. Bunlar da bir kısmı eğitimcilerin herhalde bizzat kullanacağı, bir kısmı muhatap kitlesi çocukların veya liseli gençlerin olduğu çok güzel eserler. Bu eserlerden de biraz bahsederseniz, belki hepsine bizim vaktimiz yetmeyebilir ama sizin önemli gördüğünüz, ya şu çalışmalarımız bizim işte ilk göz ağrılarımız veya çok kıymetli çalışmalarımız dediğiniz hangileri varsa onlara temas edersiniz. İsteyen arkadaşlarımız sitelerinizden, daha farklı yerlerden size ulaşabilirler. Buyurun Harun Bey, sizde, söz sizde.
Şimdi biz Mustafa Kutlu Hoca'nın hikayecilikle ilgili bir seminerine katılmıştık.
Evet.
Orada kendisi kahvehanelerde oturduğunu anlatmıştı. Bunun sebebi olarak da hayatın nabzını tutmak. Hatta işte
yani normal sahasını, bildiğimiz kıraathane diyorlardı eskiden, kahvehane.
İşte kahvehanede kıraathane.
Sebebi ne? Niye kahve?
Nasıl konuşuyor? Yani belki orada bir dedikodu veya bir vatandaşın ciddi bir sıkıntısını dinleyip oradan hikayesine aktarıyor ve hani bu bizzat hayatın içinde yer almak. Hatta bu reklam sektöründe de çok ünlü insanların bizzat çarşıya, pazara inip
doğru.
Vatandaşlar tabii. Ne yapıyor? Hayat ne alemde?
Yani, halkın nabzını tutup yani üreteceğim ürün ihtiyacı karşılasın diye belki de.
Öyle. Şimdi bizim bu şeyden hareketle de Benim Güzel Dinim diye bir çalışmamız olmuştu. İşte yazın düzenlediğimiz yaz okulları veya işte Türkiye'nin genelinde İşte yaz okulu düzenleyen çeşitli eğitim kurumlarından gelen ihtiyaç üzerine biz Benim Güzel Dinim isminde bir çalışma planladık. İşte İmam Hatip'te görev yapan üç değerli hocamız, işte Recep Hoca, Nazif Bey ve Selman Bey'in bizzat kaleme aldıkları bir eser oldu. Dört eser, yani dört kitap olarak şey yapılmıştı. İki tanesi ibadet.
Benim Güzel Dinim.
Benim Güzel Dinim.
Adı,
kitabın
adı.
İkisi de akaid üzerine, inanç esasları üzerine. Bu aslında şu anda tamamlanmış bir çalışma değil. Bunun siyer ve ahlak bölümü de var. Onlar proje olarak daha planlanmış şekilde duruyor. Tam şey olarak tamamlanamadı. Fakat bunda şöyle güzel bir gelişme olmuştu. Hani bu çalışmayı bir şekilde gören Diyanet İşleri çok beğendi.
Evet.
Dediler ki bu Hanefi mezhebi üzerine çocuklara İslam dinini öğreten güzel bir çalışma olmuş. Bunun Şafii versiyonunu hazırlayabilir misiniz? Dediler. Eser Şafii versiyonuna hazırlandı.
Evet.
Doğu illerinde dağıtılmak üzere, çocuklara ulaştırılmak üzere. Çok güzel bir şey olmuştu. Türkiye'de sınırlı kalmadı.
Tabii. Muhtevası ne Harun Bey? Biraz oradan da bahsetseniz. Benim Güzel Dinim yaz kursları için hazırladık dediğinize göre herhalde yaz temel dini bilgiler esaslı mı gidiyor?
Yani. Evet. Konular anlatılıyor, konularla ilgili hikayeleri ihtiva ediyor. Yani basit bir ilmihal mantığında değil de
çok
daha
güzel.
Böyle aynı Bahçıvan'ın veya rehberimde gözetilen sistemin ilmihale uygulanması.
Çok güzel.
İşte değişik faaliyetlerin yer aldığı, testlerin yer aldığı. Hatta oradan hareketle yaprak test çalışmamız olmuştu bizim.
Tabii
i̇şte
o da ayrı bir şey.
Nasıl SBS ve üniversite eğitiminde çocuklar harıl harıl test çözüyorsa biz bunu acaba din eğitimini test mantığıyla öğretebilir miyiz? Bazı bilgileri işte çek kopar şeklinde. Güzel de bir çalışma olmuştu. Bunun temelinde de işte Benim Güzel Dinimle ilgili çalışmalar yer almıştı. Daha sonra bu çalışma, hani siz Bahçıvan'ın Almanca'ya tercüme edileceğini söylemiştiniz. Benim Güzel Dinimde pek çok Avrupa diline tercüme edildi.
Evet.
Fransızca'ya, Almanca'ya, Çince'ye tercüme edildi.
Çince'de var mı?
Evet, Çince'de tercüme edildi. Gürcüce'ye tercüme edildi. Pek çok yabancı dile tercüme edilen bir çalışma oldu Benim Güzel Dinim. Genelde işte bizim hep bütün çalışmalar bu şekilde oluyor. İşte yaz mevsimi geliyor. Çanakkale'deki kamplar veya Mart aylarında işte programlar düzenleniyor. Ve eğitimci arkadaşlardan işte Çanakkale programlarında hediye olarak dağıtılmak üzere veya öğrencilerin okumasını tavsiye etmek üzere bir çalışma hazırlayabilir misiniz? Gibi bir talep üzerine biz mesela bir vatan destanı Çanakkale çalışmasını hazırladık. İstanbul'a sürekli öğrenci grupları geziyor. Geliyorlar. Bu gruplara rehberlik yapan arkadaşlarımız var. Eğitimcilerimiz var. Onlardan bir talep geldi işte. Bütün bir İstanbul rehberi değil de. Yani 4 günlüğüne, 5 günlüğüne İstanbul'da kalacak bir aile de olabilir.
Evet.
Bir eğitim grubu da olabilir. Yani okuldan öğrencileriyle gelmiş bir öğretmen de olabilir. Bunların istifade edebileceği, kullanabileceği bir eser hazırlamışsınız.
Tabii. Şimdi yalnız şunu da sormak isterim Harun Bey. Siz tabii ben de Ufuk Eğitim'in içerisinde yer aldım uzun yıllardır. Hala belli istişare çalışmalarında bulunuyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Galiba şimdi piyasada bir sürü Çanakkale ile ilgili kitap var. Evet. Veyahut da piyasada bir sürü İstanbul'u tanıtan zannediyorum çalışma var. Yani burada siz mesela Çanakkale bir vatan destanı. Yani nedir bunu ayırt eden diğer şeylerden? Veyahut da hem gezi hem oku İstanbul gerçekten dört dört bir çalışma oldu. Bir sürü İstanbul gezi rehberi var bulabiliyoruz. Burada bu ikisine mesela diyelim hani ilk önce bunları aktardığınız için bunları söylemek istiyorum. Özgünlük katan şey ne? Birisi galiba biraz önce de söylediniz onu. Yani biz çalışmalarımızı masa başında oturup değil de hani Mustafa Kutlu'dan da örnek verdiniz. O şekilde hazırlıyoruz. En önemli belki bu. Sahanın ihtiyaçları, sahadaki arkadaşlarla çok aktif bir diyaloğunuz var. Bu diyaloğun neticesinde size gelen tekliflerle ortaya çıkıyor ve bildiğim kadarıyla da çok ciddi de bir talep görüyor bu çalışmalar. Yani mesela Çanakkale bir vatan destanında bunun özelliği ne mesela? Hem gezi hem oku İstanbul'da nedir yani ayırt eden sizce? Ne diyebilirsiniz bunlarla ilgili sorduğumuzda?
Çanakkale bir vatan destanı aslında özgün bir eser değil.
Evet.
Bizim Osman Nuri Topbaş hocamızın Osmanlı ve diğer kitaplarında, makalelerinde yayınlanmış menkıbelerin,
bir araya
yazıların seçme, daha çok lise öğrencisi ve ilköğretim son sınıf öğrencilerinin seviyesine sadeleştirilmiş hali. Onunla ilgili de şöyle bir şey olmuştu. Bu kitap bize çok acil bir süreçte sipariş verildi. Evet. Denildi ki 3 gün veya 4 gün içerisinde bize bir broşür hazırlayabilir misiniz? Ozalit'te çoğaltalım.
İşte ben sizin çalışmalarınızın bu arka planını dinleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Çünkü bunlar heyecan verici. Hem de sahada nasıl bir taleple ortaya çıktığını gösteriyor. Ve ihtiyacı da tam 12'den vuruyor eserler o açıdan.
Yani
evet.
İstanbul'a çok yoğun bir öğrenci grubu gelecekti. Yani 3-5 otobüslük bir kafile. Evet. Böyle bir çalışma hazırlayabilir misiniz? Hemen Ozalit'ten tedarik edelim denilmişti. Biz dedik eğer 3-4 gün değil de bir haftalık bir süre verebilirseniz kitap hazırlarız.
Evet dedik. Çok güzel.
Bir hafta içerisinde de hakikaten güzel bir şekilde hazırlandı. Tavsiyeleri yapıldı. Çünkü hazır metinler.
Tabii.
Baştan da söyledik hani bu bir telif eser olmayacak.
Evet.
Derleme güzel bir çalışma olacak. Emsali birkaç kitaptan da kaynak gösterilerek yararlanıldı. İşte Vehbi Vakkasoğlu'nun, işte Ekrem Şama Bey'in Çanakkale üzerine hazırlamış olduğu eserlerden. Hani şöyle bir orijinalliği olabilir. 8-10 tane kitapta okuyup edineceğiniz bilginin özü yani bir kitapta 300-500 sayfalık
çok
korkutucu
güzel
bir hacim değil de 150 sayfalık işte 120 sayfalık çünkü artık öğrenciler ne kadar matbu malzemeden uzaklaştıkları için yani önüne 400 sayfalık bir kitap koyduğunuzda ne kadar güzel olursa olsun
ne kadar güzel sayfalara basılırsa basılsın
yani ne kadar kaliteli olursa olsun o 400 sayfalık hacim
korkutuyor
öğrenciyi veya çocuğu korkutuyor.
Yani itici.
Okunamaz kılıyor o eseri. Hele siz bunu böyle bir de ansiklopedi gibi ciddi bir şey yaparsanız o artık kaynak eser denilip alın rafa konuluyor.
Ve yüzünü açan olmuyor belki de.
Bizim bu noktada belki esas başarı kaydettiğimiz şeyler de Kutlu Doğum
promosyon
çalışmaları oldu. Şunu gördük biz. Bizim bahçede çocuklar için hazırladığımız bir eser 7'den 70'e bir ilgi alakayla
karşılandı.
Evet. İşte Müslüman Şahsiyeti diye bir eser hazırlamıştık. Ciddi kriterlere göre biz ilk öğretim öğrencileri seviyesinde hazırlandık.
Evet.
Ama siz çocuk seviyesine indiğinizde bunu herkes anlayabiliyor. Tabii. Herkes iltifat ediyor. Yetişkinlere hazırladığınızda çok sığ bir alanda mahpus kalıyor eser. Biz sadece 8-10 bin çocuğa ulaşmak maksadıyla hazırladığımız eserin şu anki son geldiği şeyi bilmiyorum ama 70-80 binin üzerinde bir baskıya ulaştı. Oradan hareketle Erkam Yayınları yeni bir proje geliştirdi. Hani bu eserdeki başarıyı çok beğendi. Dediler ki biz kampanya kitaplar düzenlesek. Hatta işte Müslüman şahsiyetini biraz daha genişletseniz. Yani biz orada iki sayfada bir Müslümanın sahip olması gereken değeri bir ayet-i kerime, bir hadisi şerifle anlatmaya çalışıyorduk. İşte Peygamberimin sevdiği Müslüman doğru sözlüdür. Peygamberimin sevdiği Müslüman vefalıdır.
Evet.
Peygamberimin sevdiği Müslüman şefkatlidir denilerekten bu şekilde yani iki sayfa hatta iki takvim yaprağı gibi düşünebilirsiniz. Bu kadarlık bir muhtevayla anlatıyorduk. Bunu biz benim ümmetimde biraz daha geliştirelim istedim.
Ayrı bir kitap çalışması
olarak. Gelen gene talep üzerine. O da çok güzel, bizi memnun eden bir alakayla karşılandı. Ve bu şekilde hep devam etti. İşte Gezi Rehberi, İstanbul'la ilgili bizim yaklaşık belki 10 senedir.
Değil mi? Daha üniversite yıllarında.
10 seneye dayanan bir hazırlığımız vardı. Hep fotokopiyle çoğaltılıyordu.
Evet, evet.
Hatta o eser de derleme bir çalışmaydı. Bizim şöyle bir hatıramız olmuştu. Belki siz de hatırlarsınız. Haluk Dursun Hoca'nın Boğaz Gezisi'ne katılmıştık. Evet. Orada ben İstanbul'la ilgili çalışmamı Haluk Hoca'ya takdim edeyim, bir baksın şey yapar mı diye önüne koydum ama şunu söylemeyi unuttum. Hani bu çalışma derleme hocam.
Evet, yani telif değil bu, derleme. Değil.
İstanbul'la ilgili okuduğumuz eserlerden beğendiğimiz bölümleri bir araya getirip İstanbul'u gezmek isteyen insanlara veriyorduk. Hoca şöyle birkaç sayfayı karıştırdı. Bakıyor, bu benim kitaptan dedi. İki sayfa daha açtı. Ya bu da benim kitaptan dedi. Evet. Bir iki sayfa daha açtı. Lan ne yaptın sen? Bütün kitabı benim buraya almışsın falan dedi. Kendisine izah ettik. Hocam dedik, bu ticari bir çalışma değil.
Evet. Hani
hizmet çalışmalarında kullanılıyor falan dedik. Hoşuna da gitmişti. Yıllar sonra bu telife dönüştü.
Evet.
Hani biz 10 yıl sonra artık böyle bir
ihtiyaç iyice şey oldu.
Mevcut İstanbul rehberlerinden ne farkı var?
Evet.
İşte mevcut rehberler 600 sayfa, 700 sayfa. Hı hı hı. Ve sizin bakış açınızda yazılmamış.
Tabii. Yani İstanbul'un her şeyini tanıtıyor yani.
Her şeyini. Yani evet. Camisi de var, meyhanesi de
evet,
var.
Evet, evet.
Yani ne bileyim işte oteli de var.
Evet.
Şeyi de var.
Başka bir şey.
Dolayısıyla siz çok daha hassas kriterlerle yaşayan insanlara bu kitabı alın okuyun, bu rehbere göre gezin diyemiyorsunuz, rencide oluyorlar.
Tabii.
Veya işte Osmanlı padişahından çok sıradan bir insan gibi bahseden veya bir takım yani gerçek olup olmadığı belli olmayan yönlerini hakikat.
Bunları da çok duyuyoruz yani. Olmamış şeyleri hakikat gibi, dediğiniz gibi tanıtan eserlerle padişahları veya sarayları anlatıyorlar. Topkapı'yı, haremi mesela. Çok farklı yani, olduğundan çok öte mana yüklüyorlar. Evet.
Biz kendi bakış açımızdan, kendi perspektifimizden, kendi dini ve milli manevi değerlerimiz açısından İstanbul'u tanıtmaya çalıştık. İşte gezen mi daha iyi bilir, okuyan mı?
Evet.
O ikileminden de hareketle biz dedik ki hem gez hem oku.
Kitabın adını da evet, değil mi?
Öyle
hem gez hem oku. Millet ikilemde de kalmasın yani. Ne sadece gezmek ne sadece okumak. Yani burada evet diğer kitaplara da temas edebiliriz. Harun Bey, burada farklı eserler de görüyorum ben.
Safahat'la ilgili evet, çalışmamız olmuştu bizim. Malum Safahat'ı uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Belki birkaç program yapmak gerekecek Safahat'ı anlatmak için. Hatta derler her Müslüman Türk evladının işte Kur'an-ı Kerim ve Sahih-i Buhari'den sonra, Mesnevi'den sonra belki işte dördüncü sırada gelecek derecede ehemmiyete sahip bir eser.
Safahat.
Evet. Evet. Fakat biz gene liselilerle olan çalışmalarımızda şunu gördük. İşte kocaman bir Safahat'ı koyuyorsunuz. İşte Mehmet Akif'i tanımak için de diyelim ki kaleme alınmış en iyi eser Mithat Cemal Kuntay'ın
evet,
ve işte Eşref Edip Bey'in eseri derseniz önüne koyduğunuzda yaklaşık 2500-3000 sayfalık bir hacme ulaşıyor. Ve hiçbir liseli ölse onu okumaya razı olmuyor. Kim okuyacak onu diyor.
Bir de dil problemi var.
Dil problemi var ve hani neyi kaçırdığını, neyden mahrum olduğunu bilmiyor en acısı.
Hı hı.
Biz dedik ki bunu şey yapamaz mıyız? Hani Safahat'in yerini tutmayacak ama Safahat'e basamak olacak bir çalışma. Safahat'ten en güzel bölümleri seçsek dedik.
Hı hı.
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anlatılan çok güzel anekdotları, işte Nurettin Topçu'nun çok güzel tespitleri var. Akif'le ilgili. Onları alsak dedik. Hasan Basri Çantay'ın veya işte Eşref Edip Bey'in, Mithat Cemal Kuntay'ın anlatmış olduğu hatıraları 250-300 sayfayı geçmeyecek hacimde böyle mutedil bir eser hazırlasak.
Hı hı.
Bununla ilgili de gene hani tebessüme medar olacak bir hatıramız oldu. Biz bunu hazırladık. İlgili abilere, yayıncılıkla ilgili takdim
arkadaşlarımıza, evet.
Ya niye boşuna uğraştınız dediler. Çünkü Safahat'in kendisi zaten fuarlarda 5 liraya satılıyor.
Evet.
Yani çok mevzul bir çalışma. Gereksiz yere kendinizi yormuşsunuz.
Yani her yerde Safahat var. Evet. Siz bunu niye yaptınız
niye
gibi
yaptınız?
Bir şey oldu.
Hani ne farkı var denildi. Hı-hı. Fakat biz samimi hislerle, duygularla hazırladığımız için. Çünkü liseli öğrencilerin böyle bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu inanıyorduk.
Evet.
Başına devlet kuşu kondu tam manasıyla. 2011 yılında bitmişti bu çalışma. İşte Başbakanlık tarafından 2011 Mehmet Akif ve Safahat yılı ilan edilince,
evet,
Safahat'e dair yapılan çalışmalara ciddi bir iltifat oluştu. Ve Erkam Yayınları, evet, hani basmanın da ötesinde gene kampanya kitapları ve gazete ilanlarına varıncaya kadar destekledi.
Hatta 3-4 baskı belki, evet, yaptı zannediyorum.
Yani acaba bir baskıyı bitirir mi dediğimiz eser ilk ayda.
Evet.
İlk baskısını bitirdi.
Evet.
Güzel de oldu. Hani bizim tavsiye ederek, severek gençlere verdiğimiz bir çalışmamız daha olmuş oldu.
Evet. Evet, yani bu Hakk'a Tapan Gençlik diye belirttiğimiz, kıymetli dinleyenlerimiz, Safahat'ten seçmeler. Bu eser önemli. Ben de biraz vurgu yapayım, muhtevasını biliyorum. Yani burada Harun Bey Safahat'in biraz daha hikaye kurgusuna ait şiirlerine yer verdiler. Bir de en önemli özelliği bu çalışmanın, her sayfanın altında o sayfadaki şiirdeki bilinmeyen kelimeleri izah eden ufak sözlük var. Yani kitabı okurken gidip bir sözlüğü alıp manaya bakma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Sayfa altında aradığınızı buluyorsunuz. Bir de şiirlerin arasına Mehmet Akif Ersoy'un hayatından çok güzel hatıralar yerleştirilmiş. Yani hem Safahat'in olmazsa olmaz şiirlerini, hem de Mehmet Akif Ersoy'un hayatındaki olmazsa olmaz anekdotları çok rahat, kaç sayfa Harun Bey bu çalışma, 280 sayfalık bir kitapta bulabiliyorsunuz. Herhalde Harun Bey şöyle bir şey söylesek yanlış söylemiş olmayız değil mi? Tabii burada bir sürü 60'a yakın eser var. Ufuk Eğitim tarafından ortaya koyulan. Bunlar pek çok onun üzerinde yabancı dile tercüme edildiğini ben biliyorum. Ufuk Eğitim hem Gez hem Oku kitabıyla, hem efendim Safahat ile, hem Kırk Hadis kitabıyla, hem Benim Ümmetim çalışmasıyla, bir gencin yani okuması gerektiğini düşündüğü, değil mi hocam?
Evet.
Ve şimdi Çanakkale ile ilgili bir çalışmayı hazırladınız. Biraz çok güzel söylediniz onu. Çanakkale ile ilgili bir sürü eser var ama insanların gözü yılıyor. Yani bir insan Çanakkale'ye gittiğinde şu şeyleri bilmeli dediğiniz malzemeyi esere topluyorsunuz. Bu açıdan da gerçekten özgün yanı bu bence Ufuk Eğitim'in. Olmazsa olmazları bir araya getiriyor ve o sahada pek çok kitap olabilir ama yani bir delikanlının bu pek çok kitabı okuma şansı yok. Bari şunları muhakkak bilmeli denilen şeyler kitaplaştırılıyor ve çok da ciddi talep görüyor.
Seyahatte gidiş geliş süresinde bitecek bir hacimde anlatılıyor. Yani İstanbul'dan Çanakkale'ye yola çıkan bir aile gidip gelirken
kesinlikle
bu kitabı bitirebilecek.
Evet, bir de bir takvim çalışması var herhalde. Onu da anlatırsanız onunla da yayınımızı bitirelim Harun Bey. Buyurun.
Marifet iltifata tabidir diyorlar ya. Takvim bizim çok yorulduğumuz, çok uğraştığımız bir çalışma oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 150 bin adet basılıp çocuklara ulaştırıldı.
Bu arada çocuk takvimi.
Çocuk takvimi, evet. Aynı yetişkinlerde olduğu gibi çek kopar yapraklı. Çocuk seviyesine göre hazırlandı. İşte burada çocukların ilgi duyacağı, işte bunları biliyor muydunuz tarzı bilgilerden tutun da her gün yapabileceği küçük uygulamalar da var. İşte bugün namazını kıldın mı?
Çetelesi de var yani.
Günlük gibi yani.
Evet.
İşte kaç yaşında olacaksın onu işaretliyor. Veya ne bileyim küçük böyle faaliyetler, onları işaretliyor. Tarihten bir yaprağımız var. İşte çocuk şiirleri var. Ayet-i kerimeler var çocukların yaş seviyesine uygun olarak. Hadis-i şerifler var. İşte hazır cevap böyle nükteli çocukların merak edip okumak isteyeceği. Veya tarihi eserlerin küçük bir paragrafla tanıtıldı. Yani takvim muhtevasında küçük bir yaprağı sığacak şekilde. Böyle bir çalışmamız oldu. Bizim beklemediğimiz gene bir ilgi alakayla karşılandı. Şu anda Diyanet'in televizyonunda canlı olarak da seslendiriliyor.
Program yapılıyor.
Ve seneye mutlaka tekrar istiyoruz şeklinde oldu. Çalışmaları devam ediyor.
Herhalde Türkiye'nin de ilk yapraklı çocuk takvimi oldu zannediyorum. Örneği de yok gibi.
Yani.
Peki, evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kıymetli dostlarımız Furkan Konyalı Bey ve Harun Kırkıl Bey'e. Gerçekten Ufuk Eğitim insanın ihtiyacı olan kitabı materyali üretmede, ortaya koymada canhıraş bir gayret sergiliyor. Ama bu gayrete gerçekten ihtiyaç var. Bir Arap atasözü var. La cedide tahte şems, güneşin altında yeni bir şey yoktur diye. Gerçekten pek çok şey yazıldı, pek çok şey biliniyor ama yeni istiflere ihtiyaç var değil mi Harun Hocam? Yani yeni tertiplere, yeni düzenlemelere, efendim yeni tasarımlara, efendim yeniden okumalara, yeniden yorumlamalara ihtiyaç var. Belki bilgiler aynı bilgiler ama bunları insanların, çağımızın insanının seviyesine göre ayarlamak, dizayn etmek, efendim bunlara ihtiyaç var ve Ufuk Eğitim de bunu yapıyor ve hepimizin anlaması gereken esas kitabımızın anlaşılmasına vesile olacak pek çok materyali çocuklarla ve eğitimcilerle bir araya getiriyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını dinliyoruz, diliyoruz. Bu yayınları da Erkam Yayınları'ndan çok rahat temin edebilirler, Ufuk Eğitim'in kitaplarını. Bir de bahcevan.org ya da ufukeğitim.net adlı siteden bu çalışmalara çok rahat ulaşabilirler. Evet dostlarımız, bir programın daha sonuna geldik. Eğitimde İyi Örnekler programımızı burada tamamlıyoruz. Bu haftaki programımızı önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olmak üzere ümidiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.